Ayrım 7. Aksaray'ın Sırları. Barış Yarkadaş. Sayfa 140. Mısır Politikası. Erdoğan, ABD ile Suriye politikasından sonra Mısır konusunda da açmaza girdi. Erdoğan, Mursi'ye bakarken ılımlı uyumlu İslam projesinin sona erdiğini görüyor ve o yüzden ağlıyor, Mursi de kendi geleceğini görüyor. ABD ve Batı'nın Müslüman Kardeşler adlı İngiliz projesini rafa kaldırdığını anlayan Erdoğan, bu yüzden Mısır'ı bir iç politika malzemesi haline getirdi ve halk desteğini diri tutmaya çalıştı. Erdoğan'ın Mısır'da kendi geleceğini görmesi ve panik yaşaması boşuna değildi. Zira Batı ve ABD ılımlı uyumlu İslam projesinin bölgeyi yönetmek için yeterli olmadığını gördüler. Mursi, Erdoğan, Ghannouchi gibi liderlerin toplumsal birliği sağlayamadığı ve büyük bir istikrarsızlığa yol açan zaman içinde fark edildi. Anlaşılan bu politikadan vazgeçiliyor ve ılımlı uyumlu İslam'ın yerine laik tonu daha baskın olan modern İslam'a yönelmeye başlıyor. Erdoğan ve yandaşları hem iç hem de dış politikada duvara toslarken başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini teorik kılıfa sokmaya çalışıyor. Bölgeyi hiç bilmeyen, tanımayan ve anlamayan İbrahim Kalın gibi sözde stratejistler Türkiye'nin dünyadan izole edilmesini değerli yalnızlık diye pazarlamaya çalışıyor. Oysa ki AKP'nin değerli yalnızlık değil, basbayağı bir izolasyondur. AKP, bölgede artık hiçbir devletle ilişkisi kalmayan, sözleri ciddiye alınmayan, ne diyeceği merak dahi edilmeyen bir pozisyondadır. Bunun adı çöküştür. Mursi neden çöktü? Mursi aslında askerin mübareği devirmesi sonucu koltuğa oturtulan ABD-İsrail yanlısı bir siyasetçiydi. Koltuğa darbeyle oturtulan, beceriksiz ve gerici bir devlet adamıydı. Seçimler öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nca seçim kazanma eğitiminden geçirilen Müslüman Kardeşler, tüm zorlamalara rağmen tabanda yaygın bir destek bulamadı. Mursi'nin icraatları, en önemli gelir kaynağı turizm olan Mısır'daki huzursuzluğu artırdı. Halkının %44'ünün okuma yazma bilmediği Mısır'da ekonomi çökmeye başladı. Mursi yönetimindeki Mısır'da işsizliğin yanı sıra huzursuzluk da artmaya başladı. Müslüman Kardeşlerin ülkeyi yönetebilecek bir vizyonları ve kapasitelerinin olmadığı bir yıl içinde ortaya çıktı. Mursi ve yandaşları beceriksiz oldukları kadar farklı fikir ve hayat tarzlarına karşı tahammülsüzdüler. Ülkedeki Hristiyanlar Mursi döneminde hep yok sayıldı, aşağılandı. Keza Sünni inancına sahip olmayan Müslümanlar da aynı politikadan nasibini aldı. Mursi, herkesin cumhurbaşkanı olmayı başaramadı. Zaten dünya görüşü buna izin vermiyordu. Kısacası Mursi ve arkadaşları ABD ve İsrail'in kendilerine biçtiği ılımlı uyumlu İslam projesini hayata geçiremedikleri için kenara atıldılar. Zaten darbeyle gelmişlerdi, darbeyle de gittiler. ABD ve İsrail Mursi'yi Mısır'ın başına getirirken bölgede İsrail'in etrafını güçlendirecek bir yapılanma arzusunu taşıyordu. Mursi bu politikayı hayata geçiremedi. Mursi beceriksizliğinin yanı sıra AKP ile kafa kafaya vererek bölgeyi dizayn etmeye de çalıştı. Bu arada Orta Doğu'ya model ülke olması istenen Mısır, eskisinden daha kötü yönetilince huzursuzluk tüm coğrafyayı kapsamaya başladı. Zira laikliğin olmadığının bir sistemin hiçbir yönetimi başarılı kılamayacağı da anlaşılmış oldu. Suriye halkının anti-emperyalist direnişi ve üzerine giydirilmeye çalışılan ılımlı uyumlu İslam gömleğinin reddetmesi, ABD'nin halklara yönelik planını ayaklar altına aldı. ABD ve İsrail işte bu yüzden şimdi ılımlı uyumlu İslam'dan modern İslam'a yöneliyor. Farklılıklara saygı duyan, çoğulcu, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyen, ancak İslami tonları da olan bir anlayış oturtulmaya çalışılıyor. Çözüm sürecine götüren adımlar. Erdoğan, takvim yaprakları 1 Mayıs 2009'u gösterdiğinde, ABD ile İngiltere'nin kendisine empoze ettiği Ahmet Davutoğlu'nu milletvekili olmadığı halde kabineye aldı ve Dışişleri Bakanı olarak atadı. Abdullah Gül'ün çekirdek ekibinde yer alan ve ABD'lilerle yakın ilişkileri olduğu bilinen Davutoğlu, Ali Babacan'dan koltuğu devraldıktan hemen sonra kolları sıvadı. Davutoğlu'nun kabineye girmesinin ardından yaptığı ilk iş ise Esad ile Erdoğan'ı buluşturmak oldu. İki liderin yaptığı birkaç görüşmenin ardından 16 Eylül 2009'da Suriye ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırdı. İki ülkenin Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi kamuoyuna büyük bir sevinçle duyurdu. O günden sonra Suriye'ye vizesiz geçiş başladı ve sınırlar fiilen kaldırıldı. Uluslararası ilişkiler uzmanı bazı akademisyenler Suriye'ye kurulan tuzağın başlangıcı olarak 16 Eylül 2009'u işaret ediyor. ABD ve İngilizlere yakınlığıyla bilinen Davutoğlu'nun Şam ile imzalattığı vizesiz geçiş hakkının bugünler için devreye sokulduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre Davutoğlu Suriye'de Esad'a karşı bir ayaklanma başlatacağını biliyor ve buna göre hazırlık yaptırıyordu. Suriye'ye çıkartılacak olan iç karışıklık sonrası Birleşmiş Milletler'in müdahale edebilmesi için mültecilerin sınırlardan kolayca geçebilmesi ve sayılarının 100 binin üstünde olması gerekiyordu. Aksi takdirde yani vize uygulamasının sürmesi halinde binlerce kişi Türkiye'ye alınamaz ve Esad'a karşı kamuoyu desteği yaratılamazdı. Bugünden geriye doğru baktığımızda ortaya atılan bu teori hayli gerçekçi görünüyor. Zira Davutoğlu sadece sınırları kaldırmakla kalmadı. Erdoğan'ı ABD ve İngiltere dış politikasının dümen suyuna sokarak Müslüman Kardeşler adlı örgütün Suriye'de legalleşebilmesi için Esad'a sık sık telkinde bulunmasını sağladı. Hatırlayın, Beşar Esad Cumhuriyet Gazetesi'nden Utku Çakırözer'e verdiği röportajda Erdoğan Müslüman Kardeşler için bana defalarca istekte bulundu demişti. Müslüman Kardeşler adlı örgütün ABD Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Komitesi'nce düzenlenen eğitimlere katıldığı ve Arap Baharı adı verilen ayaklanmalarda hangi rolleri üstlendiği biliniyor. Davutoğlu, ABD ve İngiliz dış politikası gereği Türkiye'yi bu bağlamda taşeron bir ülke haline getirdi. Erdoğan da iktidarda kalabilme adına Davutoğlu'nun istediği her şeyi yaptı. Zira yapmadığı takdirde Davutoğlu'nun küçük bir hamleyle kendi koltuğuna oturtulacağının farkındaydı. Davutoğlu, Suriye'nin dağıtılabilmesi ve Esad'ın devrilmesi için 2009'dan beri sürdürdüğü politikanın çıkmaza girdiğini görünce, lojistik güçlerin artırılmasının şart olduğunu gördü. Zira AKP iktidarı hem Suriye'ye hem de PKK'ya karşı savaşamazdı. Buna enerjisi yetmezdi. İşte tam bu noktada ABD'nin planı devreye girdi. İngiltere garantör ülke oldu. PKK ile nasıl uzlaşılacağı, PKK'nın Suriye'de hangi cephede ABD ve İsrail adına savaştırılacağı tek tek planlandı. Bu planın tüm detaylarına Davutoğlu hakimdi. Çözüm sürecinin ilk adımları da atılmış oldu. Anlayacağınız, bugün AKP'nin içine düştüğü, Türkiye'yi de hızla çektiği tuzağın mimarı, hayalci bakan, şimdi ise başbakan olan Davutoğlu'dur. Bölgedeki gelişmeleri problem Esad'ın annesinin yaşıyor olmasından kaynaklanıyor diyerek analiz eden Davutoğlu, ABD ve İngiltere'nin en güvendiği kişi olma ve başbakanlık koltuğuna oturma hayali yüzünden hepimizin geleceğini tehlikeye attı. Davutoğlu bölgeyi tanımadığı için hiçbir öngörüsü tutmadı. Stratejik Derinlik adlı kitabının ve orada yer alan tezlerin hayatta hiçbir karşılığının olmadığı görüldü. Davutoğlu'nun ABD ve İngiltere'nin yanı sıra bu iki ülkenin kamuoyunun hassasiyetlerini algılayamadığı da süreç içinde fark edildi. Aksi olsa Davutoğlu gibi bakanlık koltuğunda oturan bir isim El Nusra ile El Kaide'nin bölgede cirit atmasına yol açacak politikaları hayata geçiremezdi. Suriye'yi bir an önce dağıtabilme arzusu yüzünden bu iki örgütün Türkiye'de ve bölgede cirit atmasına zemin kalsın. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, programında olmadığı halde Türkiye'ye geldi. ABD'li bakan, Ankara'da misafir edilen ve Suriye sınırına gitmeye hazırlandığı bilinen Ebu Gate'in kendilerine teslim edilmesini istedi. Bin Laden'in damadı olan Ebu Gate'in 15 gündür Ankara'da kaldığını öğrenen CIA, Gate'i AKP'den teslim aldı. Zaten ABD ve İngiltere'nin Suriye konusunda AKP'ye mesafe koyması da bu süreçle birlikte başladı. ABD ve İngiltere El-Kaide ile El-Nusra'nın bölgede nasıl bir felakete yol açabileceğini gördükleri için AKP'yi siz benden habersiz oralarda ne işler çeviriyorsunuz diyerek uyardı. Böylece Davutoğlu'nun şark kurnazı siyaseti bir kez daha çöktü. AKP PKK ile neden masaya oturdu? ABD Orta Doğu'yu dizayn çalışmalarını istediği gibi yürütemiyor. Esad'ın yurdunu savunması ve emperyalizme boyun eğmemesi tüm hesapları alt üst ediyor. Obama, Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmenin yolunun Suriye'nin dağıtılmasından geçtiğini biliyor. Bu yüzden Erdoğan ve AKP'ye içerideki sorunlarını çöz, çözemezsen de dondur talimatı veriyor. Çünkü Türk ordusunun bu haliyle bölgedeki operasyonlarda hiçbir işe yaramayacağı görülüyordu. Ergenekon ve Balyoz operasyonları yüzünden savaşma yeteneğini kaybeden ordunun ABD operasyonlarında işlevsel olmayacağı biliniyordu. Suriye'nin bir an önce dağıtılmasını isteyen ABD ve İsrail bu yüzden AKP'yi PKK ile pazarlık masasına oturttu. Zira ordunun hem PKK'ya hem de Esad'a karşı aynı anda savaşamayacağı gerçeği herkes tarafından kabul ediliyordu. AKP işte bu yüzden ABD ve İsrail'in talimatları doğrultusunda masaya oturtulmuştur. İsrail bu süreç içinde PKK'nın siyasal alanda tasfiye edilmesini ve buradan doğacak boşluğun Barzani güçlerince doldurulmasını istiyor. Katıksız bir İsrail işbirlikçisi olan Barzani'nin İsrail'e ihanet etmeyeceğini biliniyor. İsrail bu yüzden bölgede kendisine Türkiye Kürtleri yerine Barzanici ABD hayranı Kürtleri müttefik olarak seçti. Türkiye'nin gözü ise bir parmak balla doyurulmaya çalışılıyor. Kuzey Irak'ın petrolünün Türkiye'ye akıtılacağı garantisini veren İsrail, AKP'nin mali krizden çıkış formülünü de ortaya koymuş oluyor. AKP, petrolden gelecek paranın hayalini kurarken önüne konulan şartları da tek tek yerine getiriyor. Bu şartlardan birincisi, kuşkusuz ki Öcalan'ın muhatap alınması. ABD ve İsrail, PKK'nın silahlı güçlerini bir süreliğine etkisiz haline getir deyince Erdoğan ister istemez masaya oturdu. Ancak ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da yürütmek istedikleri dizayn çalışmaları Suriye'nin direnişi sayesinde sekteye uğradı. ABD ve İsrail'in planının nelere yol açabileceğini gören bölge ülkeleri ise bu gelişmelerden rahatsız. Başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Rusya PKK'nın buzdolabına konulma sürecinin uzun vadede kendilerine yönelik bir dezavantaja dönüşeceğini görüyor. Zira PKK ile uğraşmak zorunda kalmayan AKP iktidarının kısa vadede Suriye, hemen ardından ise İran'a karşı askeri ve siyasi operasyonlarda kullanılabileceği hesap ediliyor. Patriotların AKP'nin bilgisi dışında Türkiye'ye gönderilmesi ve Erdoğan'ın "Patriot gelmeyecek, bunlar kuyruklu yalan" demesine rağmen inşa edilmeye başlanması bölge ülkelerindeki endişeyi artırdı. ABD Öcalan'ı neden vermişti? PKK'nın uzun yıllar Suriye'de yaşayan lideri Abdullah Öcalan, 1998'in sonlarında devletin ve dönem karar alma mekanizmalarında bulunanlara birkaç gazeteci aracılığıyla mesaj yollamaya başladı. Öcalan, "Eğer isterse Türkiye'ye gelirim. Uzun yıllar cezaevinde kalacağımı da biliyorum. Ama artık bu meseleyi çözelim. Kimsenin kanı akmasın" dedi. Öcalan'ın bu mesajını yetkililere aktaran gazeteciler, terör örgütü liderinin Türkiye'ye neden gelmek istediğini, hangi yolu kullanacağını ve hedefinin ne olduğunu da ayrıntılarıyla ortaya koydular. Öcalan'ın mesajı başlarda pek ciddiye alınmasa da bazı kurumlarda konuşulmaya, üzerinde kafa yorulmaya başlandı. Ortaya çıkan soru ise şöyle formüle edildi. Öcalan Türkiye'ye gelir mi? Gelirse ne olur? Sonraki süreç nasıl şekillenir? Terör sona erer mi? Bu sorular yüksek sesle dile getirilmeye başlandıkça ABD'nin bölgede teröre karşı hassasiyeti de birdenbire artmaya başladı. Öcalan'ın dönemin yetkililerine sarı, kırmızı, yeşil renkli kravat yolladığını ve bu kravatların iade edilmediğini öğrenen Clinton yönetimindeki ABD, her ne hikmetse terör örgütünün bölgedeki varlığından şikayet eder sözler sarf etti. Bu tavır bir süre sonra bazı Türk yetkililerden de destek görmeye başladı. Ve o meşhur Suriye'ye yönelik baskı politikası ortaya çıktı. ABD o dönem henüz hayatını kaybetmemiş olan Hafız Esad'ı da böylelikle bir kez daha teröre yardım eden diktatörler listesinin en üst sırasına yerleştirmeyi başardı. Türkiye ise ABD'nin bu tavrının sebebini bir türlü çözemedi. ABD neden birdenbire PKK'yı hedefe koymuş, sınırda örgüte yönelik yapılan gösterilere destek vermeye başlamıştı? Bu soruyu dönemin başbakanı Bülent Ecevit de bir röportajında kamuoyuyla paylaşmıştı. Ecevit, uluslararası baskı politikası sonucu kendisine teslim edilen Öcalan'la ilgili kuşkularını aktarmış ve o tarihi soruyu gündeme getirmişti. "Öcalan'ı bize neden teslim ettiler anlamadık." Halbuki anlaşılmayacak hiçbir şey yoktu. ABD, Türkiye'nin denetimine girmeye hazır olduğunu açıkça ilan eden terör örgütü lideri Öcalan'ı devre dışı bırakmak istiyordu. Bunun en kolay yolu da cezaevine konulmasıydı. Böylelikle ileriki dönemlerde Irak'a yapılacak bir operasyonda Talabani-Barzani ikilisi öne çıkarılacak, engel olarak görülen PKK da oyunun dışına itilecekti. Plan tam da ABD'nin istediği gibi gerçekleşti. ABD, baskı sonucu Suriye'den çıkmak zorunda kalan Öcalan'ı Mesut Yılmaz'a verdiği bilgiyle yerleşmeye çalıştığı Rusya'da da rahat bırakmadı. Dönemin başbakanı Primakov'u arayan Yılmaz, terör örgütü liderinin Belarus'taki evinin adresini verdi. Primakov, Öcalan'ı bu yüzden kendi ülkesinde tutamadı. Öcalan, çok bilinen o dünya turu sonrası Kenya'da CIA tarafından teslim alındı. Birkaç gün sonra da Türk yetkililere teslim edildi. Çabuk gerçekleştirilen bir yargılama sonrası hüküm giyen Öcalan, bir süre örgütle bağını koparmak zorunda kaldı. Avukatlarıyla yaptığı ilk görüşmeler sonrası ise örgütüne çağrı yaparak ateşkes ilan ettirdi. PKK bu süreci değerlendirip güçlerini yeniden toparlama imkanı buldu. ABD ise bu süreçte ittifaklarını güçlendirdi. Talabani ve Barzani Saddam sonrası dönem için hazırlandı. Peşmerge denilerek küçümsenen ikili, farkına varılmasa da ABD'nin bölgedeki en önemli ayaklarından biri oldu. ABD böylece bölgedeki yeni dostlarını da bulmuştu. Türkiye için de çözüm sürecinin ilk adımları o günlerde Öcalan'ın iadesiyle atılmış oldu. Erdoğan iktidar olur olmaz ABD'nin bu isteklerini de yerine getirmeye başladı. Erdoğan PKK ile pazarlığını yaptı, Öcalan da bir mektupla bu süreci deklare etti. Ancak sırada Karayılan'ın açıklamaları vardı. TC arması neden siliniyor? Her şey planlandığı gibi gidiyor. Beşir Atalay. PKK'nın ikinci adamı Murat Karayılan'ın Kandil'de yaptığı barış açıklamasıydı. Karayılan'ın yaptığı sözde barış açıklaması, Türkiye'nin federatif sisteme bir adım daha yaklaştığını gösterdi. Medyamız açıklamadan sonra her şey güzel olacak tadında yayınlar yapsa da hiçbir şeyin bize anlatıldığı kadar basit olmadığı bir kez daha görüldü. Elbette bu sürecin en iyi yanı artık şehit ve ölüm haberlerinin gelmeyecek olmasıdır. Bunun aksini düşünmek, savaş sürsün, çatışmalar devam etsin demek anlamına gelir. Aklı başında hiçbir insan savaştan ve çatışmadan yana değildir. Türkiye'nin 40 yıldır süren bu travmadan bir an önce kurtulması, hayatın normalleşmesi anlamına gelir. Bu süreç, PKK'nın silahlarından tamamen arındırılmasıyla sonuçlandırıldığı takdirde, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde siyaset de normalleşecektir. Bu durumda kazançlı çıkan partilerden biri de CHP olacaktır. Siyasetin etnik ve dinsel söylemin baskısından kurtulması, üçüncü yol olarak adlandırılan sosyal demokrat politikaların toplumla buluşabilmesinin önünü de açacaktır. Etnik ve dinsel siyasetin baskısından kurtulan toplum, tercihlerini daha özgür bir şekilde ortaya koyma şansını yakalayacaktır. Bunlar adına barış denilen sürecin kazanımları olabilir. Ancak görünen o ki her şeyin toz pembe olarak anlatıldığı süreç henüz yeni başlıyor. PKK silahları bırakmayacağını söylemesinin yanı sıra silahı hala bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. AKP iktidarı ise PKK'ya önemli kazanımlar sağlayan bir hükümet olarak tarihe geçiyor. PKK açısından bu kazanımların ilki Türk ordusunun bölgeden çekilmeye başlamasıdır. Öcalan 1999 yılında Türkiye'ye getirildiğinde gözleri bağlanmıştı. Bugün ise Heronları uçuramayan, bölgedeki termal kameraları kapatan bir iktidar var. Gözleri bağlanan Türk ordusudur. Ordu bölgeyi PKK ile birlikte boşaltmaya başlamıştır. Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Bolu Dağ Komando Tugayı'nın bölgeden çekilmesi PKK'nın en önemli kazanımıdır. Bu sözlerim savaş sürsün, çatışmalar devam etsin demek değildir. Söylediklerim bir gazeteci olarak tarihe not düşmek ve olan biteni kayda geçirmektir. PKK'nın ikinci önemli kazanımı ise AKP'de örgüte yönelik sempatinin artmasıdır. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AKP'de katıldığı toplantı sonrası yaptığımız sohbette AKP politikaları PKK'nın Avrupa'daki dostlarının sayısını artırıyor diyerek müzakerelerin sonucunu ortaya koymuştur. ABD ve AB ülkeleri bölgesel çıkarları için PKK'yı bir süreliğine buzdolabına koymayı uygun gördü. ABD yaklaşan Çin tehlikesini de gördüğü için bölgesel hakimiyetini yeniden inşa etmeye çalışıyor. Karayılan'ın sözleri bu bağlamda önemlidir. Öcalan'a ait olduğu söylenen mektup ve Karayalan'ın o mektubu tamamlayan açıklaması Orta Doğu'nun yeniden dizaynına ilişkin en önemli işaretleridir. Karayalan da Öcalan da yeni bir Orta Doğu'dan söz ederken Kürdistan olarak nitelenen dört parçanın birleştirileceğini de söylüyor. ABD, Türkiye'yi ve AKP'yi bu plana ikna etmek için milliyetçi tandanslı Tayyip Erdoğan'a Büyük Türkiye hayalini kurdurtuyor. Öcalan'ın Misak-ı Milli'ye vurgu yapması, Musul ve Kerkük'ün Türkiye coğrafyası içine katılacağının söylenmesi, federasyon planının adım adım hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve NATO tarafından önüne konulan bu pakette başkanlık hayaliyle ikna edilmiştir. Başkanlık sisteminin hayata geçmesi ise Karayalan'ın dün de vurguladığı gibi yeni anayasa ile mümkündür. PKK ne istediğini açıkça ortaya koymuştur. Sıra AKP'nin ne diyeceğindedir. Ayrıca Karayılan'ın açıklamasıyla TC armasının silinmesi AKP medyasının önemsizleştirmeye çalıştığı basit bir olgu olduğu görüldü. Şu bilinmeli ki TC armasının silinmesi federasyona geçişin en önemli işaretlerinden biridir. Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada Lazistan, Kürdistan eyaletlerinin olabileceğini dile getirmişti. Federasyona geçiş süreci yaşanırken toplumun zihninden önce TC armasının silinmesi gerekiyor. Ki yarın öbür gün Lazistan, Kürdistan Cumhuriyeti tabelaları asıldığında kimse şoka uğramasın. Tabi buna paralel olarak bir süre sonra belki bayrağın renginin değişmesi de gündeme gelecektir. Bazı bakanlıkların yurt dışı yazışmalarında Türk bayrağının renginin yerine farklı amblemler kullanma hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. Başta Beşir Atalay'ın sözüne yer vermiştik. Atalay televizyonda her şey planlandığı gibi gidiyor diyordu. Evet, her şey planlandığı gibi gidiyor. Kürt sorunu nasıl çözülmez? AKP iktidarı süresince her şeyin olduğu gibi Kürt sorununun içinde boşaltmayı başardı. 40 bin insanın hayatına, on binlerce insanın acı yaşamasına, binlerce köyün terk edilmek zorunda kalmasına yol açan Türkiye'nin en önemli sorunu tam bir magazin malzemesi haline getirildi. Bir sorun nasıl çözülmez diye sorulsa buna en iyi cevap sanırım Erdoğan'ın kendi eliyle hazırladığı akil insanlar listesinin gösterilmesi olurdu. Kürt sorununun sona erdirilmesi için görev verilen akil insanlar listesine bir bakar mısınız? Bu listede yer alanların neredeyse %80'i Suriye'nin meşru rejimine ve devlet başkanı Esad'a yönelik komplonun destekçisi. İçlerinde Özgür Suriye Ordusu denilen emperyalist destekli çakma milis güçlerinin katliamlarını destekleyenler de var, Kürtlere hakaret eden de. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizzat başbakan ya da devlet başkanı eliyle hazırlanan bir akil insanlar listesi olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir liste hazırlansa dahi hiçbir aydın, yazar, gazeteci o listeye girmez, girmeyi kabul etmez. Çünkü Akil İnsanlar Komisyonu, çatışma ve sorun yaşanan bölgelerde her iki tarafa da eşit uzaklıkta olan kişi ya da kurumlardan seçilir. Bu kişi ya da gruplar, çatışma yaşanan bölgelerde taraflar arasında köprü vazifesi görür ve çatışmaların sonlandırılması için adımlar atar, çalışmalar yapar. Bu çalışmalar bir süre sonra rapor haline getirilir. Akil insanlar hükümetlerden ve diğer güç odaklarından da bağımsız olarak görev yapar. Düşünebiliyor musunuz? Başbakan Erdoğan eline kalemi aldı ve aklına gelen isimleri bir kağıda yazdı. Bu liste daha sonra Beşir Atalay'a verildi. Atalay da listede olan kişileri tek tek arayarak Akil İnsanlar Komisyonu'nda görevlendirildiniz dedi. Aydın olduğu varsayılan kişiler de hükümet görevlisi olmayı kabul ederek dünyada bir ilke imza attı. Memlekete barış getiriyoruz teranesiyle hazineden yemlenecek olan bu 62 kişi aslında akil değil, AK Partili insanlar olarak adlandırılmalıdır. Zoraki nikah. Bu süreçte emperyalizmin isteği üzerine masaya oturanlar bu kirli pazarlığı örtebilmek için sık sık barıştan söz ediyor. Bu yalana da hepimizin inanmasını istiyor. Pragmatizmin Türkiye'deki en önemli siyasal temsilcisi AKP ise bu süreçten aklınca karlı çıkmaya çalışıyor. Erdoğan, ABD ve İsrail'in isteklerini yerine getirirken araya kendi ihtiyaçlarını da sokuşturuyor. Erdoğan, bu haliyle çalıştığı iş yeri için alışverişe çıkan, bu arada iş yerinin parasıyla evine birkaç parça yiyecek de alan kişiye benziyor. ABD'nin ihtiyaçlarını gidermek için Öcalan'ı ikna etmeye çalışan Erdoğan, emperyalistlere istediğiniz her şeyi yapabilmem için başkanlık sistemi gerekiyor, diyor. Utanç vesikası Uludere. 2011 yılın son günlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde büyük bir askeri operasyon yapıldı. Operasyon gece geç saatlerde başladı. askeri uçakların başlattığı operasyonu Twitter üzerinden dünyaya duyuran BDP'liler sabah saatlerinde ölü sayısı 20'ye yakın diye yazdı. Sabah 9 sularında ise öldürülen insan sayısının 34 olduğu ortaya çıktı. Uludere AKP'nin tarihini bir utanç vesikası olarak geçti. Katliamın üzerindeki sis perdesi aralandıkça trajedinin büyüklüğü de ortaya çıktı. Uludere'de PKK'lı oldukları sanılan 34 kişi öldürülmüştü. Üstelik bunların yarısından fazlası çocuktu. O günlerde hayli tartışma yaratan ve tarihe Uludere Roboski katliamı olarak geçen bu trajedi, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin yayımladığı bir haberde yeniden gündeme geldi. Wall Street Journal, Pentagon'daki bir kaynağına dayandırdığı haberinde, grubun sınırdan geçtiği yönündeki istihbaratın Amerikalılar tarafından verildiğini yazdı. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkili şunları anlattı. Türklere konvoyda kimlerin olduğunu daha iyi bir tespit edebiliriz dedik. Onlar ise Predator'u başka yere yönlendirdiler. Konvoydakiler sivil mi, PKK'lı mı tam netleştiremedik. Ancak bulundukları yer şüphe çektiğinden Türk yetkilileri uyardık. Ama konvoyun tespitinin ardından Türk yetkililerin direktifine uyduk. Ankara kulislerine göre Erdoğan, Genelkurmay'ın uyarılarına rağmen Uludere operasyonu ile bir siyasi çıkış yapacak ve milliyetçi kesimlerin güvenini yeniden kazanacaktı. O dönemdeki seçimler için de Uludere zaferi iyi bir referans olarak kullanılacaktı. Olmadı. Uludere'deki zafer hayali, öldürülenlerin çoluk çocuk olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte AKP'nin utanç vesikasına dönüştü. Ahmet Arif'in 33 Kurşun şiirinde anlattığı katliamın aynısı bu kez AKP döneminde yaşandı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen ABD-İsrail yapımı olan çözüm süreci devam ediyor, ettiriliyor. Bu zoraki nikahı kimin sonlandıracağı ise şimdilik sır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 160.